أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Her şeyin bir kalbi vardı. Kur'an'ın da kalbi Yasin'di. Bu anlamda, bu açıdan Yasin suresiyle beraberiz. Bütün Kur'an'ı anlamak, bütün Kur'an'la beraberliğimizi yeniden gözden geçirmek için Yasin suresiyle beraberiz. Allah, dinle bak, beni dinleyin ha, başkasına benzetmeden dinleyin. Ben ki yanılmaz bilen birisiyim, ben ki yenilmez galip birisiyim, ben ki Rahman, ben ki Rahim birisiyim, evvel ben, ahir benim, zahir ben, batın benim, ben dediysem tamamdır, itiraz edilmez birisiyim, benim sözümü böyle dinleyin diye söze başladı. Sonra özet olarak, özetin özeti olarak birer ayetle Kur'an ve Kur'an'la ilgili ayetler, peygamber ve peygamberlikle ilgili ayetler, ahiret ve kıyametle ilgili ayetler, Allah ve Allah'ın Zülcelal'i tanıtan ayetler, İslam ve İslam dinini belirten ayetleri kısacık birkaç ayette özetledi bu Yasin suresi. Sonra Kur'an'ın var kılınma sebebini, Kur'an'la peygamberin temel görevini hatırlattı da, arkasından bu görevin yerine getirilişinde muhatapların onu dinlemelerine mukabil cennet, değilse cehennemle baş başa kalacakları söylendi. Ve 12. ayette, siz bilirsiniz, ölecek ve yeniden dirileceksiniz, hesaba çekileceksiniz denildi. Bir de, buraya kadar anlatılanların sosyal hayat içinde, bir toplumsal yapı içinde, kendimizin yerini de bulmak manasına örnek sunulacaktı. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَارِيَةِ ile. Bu bir şehirdi, bir örnek toplum. İçinde yaşadığımız toplumsal yapıyı onlara benzetecektik. Yerimizi bulacaktık, orada peygamberler vardı. Karşı gelenler ama destek olmaya çalışanlar da. Son programımızda o destek olmak için canını başına alan, canını dişine takan, başına gelecek şeylere baştan gönüllü koşup gelen var gücüyle kendini ortaya koyan, nedenini, niçinini, başını ve sonunu, işin önemini anlatmaya çalışan bir er kişiyle baş başaydık. Koşup gelmişti şehrin öte başından, mesajın ulaştığı bölgeden. Demek ki kimin dinleyeceği belli olmazdı, hesabı biz yapmamalıydık. Bize göre falan dinlerdi, bize göre filan iyi bir Müslüman olurdu ama bu iş bir hiç belli olmuyordu. Allah'a göresi ayrı, herkese göresi daha bir farklıydı belki. İşte adam şehrin öte başındayken yine de peygamberleri desteklemekle görevli olduğunu biliyor ve buna göre hareket ediyordu. İşi sahiplenerek, ne demek istediğini daha iyi bilerek, gelin dedi ey kavmim etmeyin, bu elçiler sizin sözünü dinleyeceğiniz insanlar değil mi, dinleyin bunları. Hani bir ücret beklentileri var mı? Bir menfaat duyguları, böyle bir tutkuları var mı? Dünya ve dünyalık için yaptıklarını iddia edebilir misiniz? Ve ki sözleri hidayet değil mi? Allah'ın istediğini Allah adına, Allah'tan dolayı yarın ahirette cennet kazandırsın diye, size cennet sebebi olsun diye, sizi cehennemden uzaklaştırsın diye söylemiyorlar mı? Bu hidayet değil de nedir? Peki ya bunu dinlemeyip neyi dinleyeceksiniz? Bakın ben neden söylediğimi izah edeyim size. Beni yaratan Allah ve sonunda onun huzurunda toplanacağız. Ben ona kul köle olmayacağım da kimi dinleyeceğim? Hadi ki dinledim başkalarını. Hayatımın kimi bölümünde birilerini, diğer bölümlerinde bir başkalarını dinledim. Ne dersiniz? Peki ya Rahman olan Allah, Rahmanken ama benim istemediğim bir konumda beni tutarsa, bu insanlar, bu varlıklar, bu güçler, bu Allah'ın dışında kulu kölesi olduğum, hayatıma karışmaya yetki verdiğim varlıklar bana ne sağlayabilecekler, ne yararlar olabilecek, Allah'tan gelebilecek şeyleri benden savabilecekler mi? Ben o zaman cidden, gerçekten net bir sapıklık üzere olmaz mıyım? Söyleyin bana. Ben sizin de inandığınız, inanmak zorunda olduğunuz, inanmanızın gerekliliğine inandığınız ama galiba inadınıza inkar ettiğini zannettiğim o Rabbinize, o benim ve sizin Rabbinize ben iman ediyorum. Buyurun dinleyin beni, hadi birlikte inanalım. Niye karşı geliyorsunuz? Öyle dedi adam, imanını ortaya koydu, canını ortaya koydu ve oracıkta şehit ediverdiler. Sonuç? Bu mümin kişi adına sonuç güzeldi ve belli. Kıylet hulil cenne, haydi cennete denildi. Onu beklemiyor muyduk biz de zaten? O çabamız ona değil miydi? Fırsatını bulsak da, bir yolunu bulsak da cennete girsek değil miydi endişemiz? Ama daha uzun yıllar hizmet etseydik mi? Ya da yeniden dirilip bir daha şehit olsaydık mı? O şehidin arzusu zaten. Aleyhissalatü vesselam öyle haber veriyor. O dünyadan haber veren başkan ola ki, kim ola ki? Elbette Allah diyecek ya da Allah'ın bildirmesiyle peygamber şehit öyle istermiş. Ya Rab tekrar hayata döndür. Bir daha senin dinini ayakta tutmaya gayret edip canımı ortaya koyayım. Birilerinin dirilişi için kendimi feda edeyim. Benim kendimi feda edişim birilerinin dirilişine neden olsun. Ve ben bunun için var olduğumun bilinciyle huzuruna geleyim. Yeniden bir daha çevir, bir daha döndür, bir daha şehit olayım, bir daha ya Rabbi dermiş. Bu da öyle dedi. Ah ne olaydı. Keşke kavmim ah bir bilseydi. Ne olaydı itiraz etmeseydi. Vah zavallı kavmim bilmiyor meğer. Rabbim bana nice ufranlar hazırlamış. Yapıp ettiklerim, bu kulluk hayatımın eksiklikleri elbette olmuştu, olacaktı ama onları tam kabul etmiş meğer Allah'ım. Yanlışlarımı yok kabul etmiş, ufran ve mağfiretiyle muamele etmiş. Rabbim bunu hazırlamış bana. Ah toplum bir bilseydi, ah kavmin bunun bir farkında olsaydı. Bir de ve cealeni minel mükramin, ikram ettiği, değer verdiği kullarından eylemiş bunun farkında olsaydı. Kur'an'la ahlaklanan insanlar elbette böyle düşünecekler. Kur'an'ın bütünüyle baştan sona ahlakı olarak onu temsil eden, onu görüntüleyen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Taif dönüşünde Cebrail'in teklifine rağmen böyle dua ediyordu. Ya Rabbi kavmim cahil, onlar bilmiyor, sen onlara yardım et. Soylarından belki çok daha ciddi Müslümanlar gelecek diye. Biz de karşımızdaki insanlara kızmak yerine, defterden silmek yerine, kim yazdıysa, kim siliyorsa o da ayrı bir dert de, onlara acıyalım, biraz da zavallı pozisyonda olduklarını bilelim, yardımlarına koşmaya, onlarla ilgilenmeye çalışalım. Gerçekten, şöyle ciddi bir düşünsek, dışımızdaki insanlar vahye karşı geliyorlarsa, kendi hayırlarına bile engel olmaya çalışıyorlarsa, sanki ölmeyeceklermiş gibi yaşıyor, yeniden dirilince hesaba çekileceklerini gündeme getirmiyorlarsa, bu insanlara kızıp, bağırıp, sinirlenip bir şeyler yapacağımızı mı zannediyoruz? Asla. Ya daha tatlı davransak, merhametli olsak, bilmiyorlar zavallılar, garibanlar fark etmemişler desek, biraz daha güzel anlatsak, hem ki suçu biraz da kendimizde arasak, galiba biz anlatamadık, sanırım duyuramadık, herhalde işi fark edemediler, galiba biz bu işi yapamadık desek, yani mesele suçlu aramaksa biz suçlu olsak. Dünün, dedelerimizden öncesine ait dünün güzel bir edebini hatırlıyoruz. Birisi birine bir şeyler anlatmaya çalıştı da karşıdaki anlamamışsa, galiba anlatamadım, bilmem arz edebildim mi ki diye suçu kendine yüklenir, tekrar bir daha güzel ifade etmeye, açmaya, açıklamaya çalışırlardı. Ama ya bugün kendisi iki kelamı bir araya getirmekten acizliğinin farkında değil, anlatamayan bizzat kendisi ama hemen karşıdakine suçu yaftayı basıveriyor. Hayır anlamadın, anlamadın ki diye. Oysa belki de sen anlatamadın değil mi? Gelin öyle yapalım. Buradaki toplumda karşı gelenler gibi birileri varsa çevremizde, galiba biz anlatamadık desek, gerçi peygamber gibi anlatınca da karşı gelenler olacaktır. Ben yeryüzünde dini en güzel anlatsam ki mümkün değil peygamberim gibi anlatabilsem, yine de Ebu Cehil gibiler olacağını baştan bileyim ama, ben iyi anlatamadım da diyeyim, biraz daha gayret edeyim, en azından farklı pozisyonlar gözetleyeyim. Mesela, çocuğu olunca hiç anlattın mı diyeyim, bir de o gün gideyim. Peki ya dükkan açınca, veya işten atılınca, ya da dirliksiz ve geçimsiz pozisyona düşünce, ben yemek yedirince, ben onun yemeğini yiyince, kısaca ihtimaller üzerinde durup, acaba hangi durumda anlatınca dinler ki diye kafa yoralım. Belki dinlerler. Değilse, onlar adam olmazsa ben adam olurum diyelim. Hiç kimseye faydası olmasa da, kendimizde yararını görmesek de, hiç kimse dinlemese, kulak vermese de, bu Kur'an'la beraberliğimizi sürdürelim ve insanlara duyurmaya çalışalım inşallah. Peki, toplum böyle ve oracıkta bu Müslüman adamı, bu er kişiyi şehit ediverdiler. Ya onlar ne oldu ki? Aslında sözü burada kesmek gerekecek. Onu da Kur'an'dan öğrenin diye. Devamını Kur'an anlatıyor ya zaten. Benim önümdeki Kur'an'ı okuyorum ama bu aynı zamanda sizin evinizde okuyacağınız Kur'an'ın aynısı değil mi? Okuyun ve devam edin anlamına gelmez mi? Ama bu sohbete başladığımız ilk gün sanırım şöyle bir hatırlatmada bulunmuştum. Ben sesli düşünüyorum, size belki faydası olur. Ama bu kitap kiminse o kendisi öğrenmek zorundadır. Öğrenirken de Allah kimilerini sesli düşündürür de düşüncesi ona kadar ulaşır. Hepsi bu kadar bizim yaptığımızın. Biz de birkaç tefsir yardımıyla bilgisini alalım. Birkaç kişiye ayrı pozisyonlarda farklı sosyal kesitlere bu ayetleri aktarmaya çalışalım. Bak Allah sana neler söylüyor diyelim bu insanlara. Bu arada Allah'ın bize söylediğini anlamaya çalışalım. Biz bizim şahsımızda uygulayıcı ve başkaları da duyduğu kadar bizim tarafımızdan duyuruculuğumuz gerçekleşsin. İşte Kur'an'la beraberliğin galiba güzel bir boyutu. Peki geride kalanlar ne oldu acaba? Oh tamam bitti, bir kişi çıkmıştı destekleyen, onun da defterini dürdük, tamam mı dediler desinler. 3 kişi çıkmış peygamberim demiş, bir adam da gelmiş koşmuş kendi başına, hemen nefesini kestik, soluğunu bitirdik orada mı dediler desinler. Biz buyuz arkadaş, biz istesek yaparız, ne istersek onu beceririz mi dediler desinler, ya da ne dediyse desin. Ama bakın Allah ne diyor onlarla ilgili. وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ. Biz onun toplumuna, bu köy, kent, karya ahalisine, o şehrin insanlarının üzerine bu olaydan sonra gökten bir ordu indirecek değildik ki. وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ. İndirmedik de zaten. Ne yani? Bunlar kaç paralık adamlar? Bunların gücü Allah'ın gücünün karşısında ola ki, içlerinden bir kişi, elbette aciz ve zayıf durumda olan bir kişiyi susturduk, öldürdük diye kendilerini ne zannediyorlar? Ne yapmak istiyor bu insanlar? Kendilerinde güç kuvvet var mı farz ediyorlar? Hiç mi düşünmüyorlar? Müslümanca bir ifadeyle, La havle ve la kuvvete illa billah. Allah izin vermedikçe güç mü, kuvvet mi söz konusu olur? Kimin gücü var, kimin kuvveti var Allah'ın izin vermesinin ötesinde? Allah da bu insanların üzerine gökten ordular indirecek değildi. Peki tarihte hiç mi indirmedi, gökten ordular gelmedi mi? Ayrı geldi ama Allah haşa onları biraz da güç, kuvvet zannettiğinden değil, kendi gücünü anlatmak içindi. Mesela Bedir Savaşı'nda melekler bizzat gelip savaştılar. Diğer savaşlarda bizzat gelip görüntü olarak yararlandılar, yararlandırdılar Müslümanları. Gözlerini korku bürüdü karşı tarafın. Veya Ad kavmini, Semud kavmini, Lut kavmini, Nuh kavmini helak ederken Allah sema ve arzın ordularını elbette seferber etmişti. Ama bu onların güçlü, bunların güçsüz olduğundan değildi. Bu bir yasaydı. Allah böyle de helak ederdi. Ve aslında ordu da gönderse güç Allah'ın, kuvvet Allah'ındı. Kur'an'ın özü, Kur'an'ın kalbi sure bunu irdeliyor. Sanki bunu vurguluyordu. Elbette fil ordusuna da Allah semadan taşlar gönderiyordu da. Bu işi ordu yapmıyor, ben yapıyorum demiyor muydu orada? Yeryüzünün canlılar ordusu olarak bilinen hayvanlar aleminin en güçlü varlıkları fillere karşı, en ürkek, en korkak, en zayıf varlıkları kuşlar, ordu oluşturmuşlar da filleri yenik duruma düşürmüşlerdi. Yani söyleyin Allah aşkına, kuşlar mı öldürmüştü filleri, yoksa Allah'ın öldürmesiyle mi ölmüştüler? Demek ki gökten bir ordu indirmenin Allah'ı diskalifiye etmek anlamına gelmediğini herkes düşünür artık. Yani Allah gökten niye bir ordu indirsindi? Ol dedi mi oluverirdi, işini bitirdi mi bitirirdi orduların. Peki ne oldu ya? Ordu da gelmemiş bu adamlar. İn kânet illâ sayhaten vâhide fe izâhum hâmidûn. Bir tek ses, bir tek nefes. Sonra sönüvermişler. Peki bu insanlar bir tek ses, bir tek nefesle sönmüşler. Ya şimdikiler, ya kıyamete kadar yaşayacak olanlar. Düşünün, şu anda nefes alıp duran, bağırıp çağıran, benden başka yok demeye çalışan, astığım astık, kesersem keserim ha diyenler. Onların da sonu bir tek nefes değil mi? Bir huh sesi, bir son nefes, her şeyi bitirmeyecek mi sonunda? Herkes o bir nefesle, o son nefeste hayatını bitireceği günü ne çabuk unutuyor. Tabii kendi hiç yaşamadı ya, dışındakileri de unutmak çok kolay. Başkalarının ölümü kolay şey, kişi kendi ölümünü düşünmedikçe. Allah bir tek emir gönderdi onlara, bittin, bitsin bu iş tamam diye. Yok olun deyiverdi Allah, yerle bir oluverdiler, hayatla ilgileri kesiliverdi. Öyle olacaktı da zaten. Şimdi de beklentimiz o değil mi? Söyleyin, şimdi hayatta olan kim 100, 200, 300 sene sonra hayatını sürdürmeye garantili? Kimin bitmeyecek nefesi, kim bir nefes, bir ses beklemiyor sonunda? Hepimiz sonunda sönüvermeyecek miyiz? O her şeye gücüm yetiyor zannedenler, o ben her şeyi becerebilirim, her istediğimi yapabilirim diyenler, neden düşünmüyorlar acaba ölümü? Yasin bunu mu düşündürüyor dersiniz? Bakın hayat veren benim diyor Allah. Benim verdiğim hayatı, benden aldığınız gücü bana kullukta kullanın. Peki sizin imkanlarınızı, kapasitenizi, benim verdiklerimi kulluğa kullanmanız uyarısında bulunan elçilerime karşı gelmeyin. Ben o elçileri sizin yararınıza göndermişim. Sizden dolayı sizin iyiliğiniz için göndermişim. Siz de inat edeceksiniz öyle mi? Ben hayrınızı isteyeceğim, siz karşı geleceksiniz öyle mi? Siz bilirsiniz, yapın isterseniz. Ama sonunda benim dediğim olacak demiyor mu Yasin? Allah'ın sanki böyle dediğini haber vermiyor mu bize? Üzerine de bir damga, üzerine bir mühür vuracak. Bakın 30. ayet. Ya hasraten alel ibad. Eyvah! Yazık ediyor şu kullar. Allah'a kulluk yapacakken kulluğun bilincinde olmayanlar, eyvah ki hasret onlara, yazık onlara, kendilerini mahveden bu insanlar, ma ye'tihim min rasulin, kendilerine bir elçi gelmeye görsün, bir peygamberle tanışsalar, illa kanu bihi yestehzi'un. Hemen alay ediyorlar, dalga geçiyorlar, eyvallah etmiyorlar, ilgisiz davranıyorlar, kendi bildiklerine burunlarının okuna çıkıp gidiyorlar. Devam ediyorlar hayatlarına da elçi sanki yokmuş gibi bir tavır içindeler. Bir peygamber gelmeye görsün, eyvallahları yok. Oturuyorsunuz arkadaşlarınızla ya da hanımınız ve çocuklarınızla ya da kocanız ve oğlunuz kızınızla ya da anne babanız ve kardeşlerinizle birileriyle berabersiniz ya da kendi kendinize Allah'ın huzurunda, Allah'ın arzındasınız. Sünnetten bir pasaj sunuldu. Kulağınıza geldi. İstemediniz belki ama duydunuz. Öyle bir talebiniz yoktu ama söylediler. Duymak durumunda oldunuz. Ah, neden dediniz belki de kulak niye kapaklı değil? Bilseydim kapatırdım. Girmezdi kulağıma dediniz ama duymuş bulundunuz. Öğle namazının öncesinde kılınan 4 rekat sünnetin faziletine dair miydi? Yoksa ikindinin sünneti miydi anlatılan? Yemek yerken bir tavır belirlemesi miydi? Yoksa can baş üstüne Allah yolunda cehd-i gayret mi sarf edecektiniz? Ya da neydi ki acaba o size söylenen hadis? Anne hakkı baba hakkıyla mı ilgiliydi? Yoksa ticaret ahlakı, sosyal, siyasal, ekonomik boyutu mu vardı bu işin? Bilmem ama bir sünnet duydunuz, bir hadis, peygamberden bir mesaj duydunuz. Ne yaparsınız? Yine yolunuza devam ederseniz, sanki duymamış gibi davranırsanız, bu işin aslı böyle değil. Bak sen peygamberin yorumuna, peygamberin sözüne, peygamberin emrine kulak ver, ona göre hareket et denilse bile, öyle ama ben böyle öğrenmişim, böyle yaparım mı diyenlerdensiniz. Bu alay etmek değil de nedir acaba? Farklı alay birimlerinin olduğunu bilirsiniz. Mesela bir ses duydunuz. Mahalle sakinlerinden falanın öldüğünü beyan eden, ilan eden bir ses. Ay dediniz. Bugün de işiniz pek çok. Oysa o ses size diyordu ki Allah tarafından bir uyarıydı belki. Kulum bu ölen sen de olabileceksin, haberin olsun. Derken bir başkasının hastalığını, bir dükkanın yandığını, bir başkasının başına bir şeylerin geldiğini duyuran haberler geliyordu kulağınıza. Hepsinde siz işinizin olduğunu, tevbe etmeye, pişman olmaya vaktinizin olmadığını beyan ederek hep o haberle dalga geçen değil misiniz? Bekleyin, dalga geçenlere hep dalgaları kuşatıcı olarak kendilerini ölüme mahkum etmeyecekler mi? Hazreti Nuh'ta da dalga geçmiştiler. Aa, peygamberliği bıraktın be. Ne oldu sana? Çok iyi gidiyordun şöyle. Bize de bir meşgal olmuştu. Biz şimdi kiminle konuşacak, kime karşı geleceğiz? Dercesine alay ediyorlardı. Bir de marangozluğa başladın galiba. Nedir bu yaptığın? Ha, demek ki karada gemi yüzdüreceksin öyle mi filan diye. Çok geçmedi. Alayları dalga dalga kendilerini kuşatmadı mı? Ve sesleri solukları kesilmedi mi sonunda? Düşünseler ya bu insanlar, elem yarau kem ehlekna kablahum minel kurun ennehum ileyhim la yerciun. Nice çağlar boyu tarihte nicelerini Allah helak etmiştir. Başka ayetlerin yardımıyla şu ilaveyi yapabileceğimizi zannediyorum. Günahlarından dolayı, küfürlerinden dolayı, hakkı kamufle etmeleri, gündemden kaldırmalarından dolayı Allah helak etmiştir. Çünkü in yuhleku illel kavmuz zalimun. Ancak zalimler helak olur. Gerçi bu helak tabiri ölüm anlamına da gelebilecektir. Yani niceleri ölmemiş mi? Hani geri gelebiliyorlar mı? İmkanlarına, o günkü imkanlarına tekrar dönebiliyorlar mı? Ya da iddialarını yaşamaya tekrar geri dönüş imkanları var mı? Dercesine bir hatırlatma, tarihe bir bakış. Bakın bakalım tarihinize. Başka insanları bilmiyor musunuz? Siz kendinize bakın. Nice zamanlar sizinle ilgili imkanlarda ölmemiş mi? Siz de bir vakitler neydiniz değil mi? Aman Allah'ım, gençliğinizi de gördüğünüz dönemleri hatırlayın. Siz de baya baya güçlü kuvvetliydiniz. Etkin ve egemendiniz. Her istediğinizi yapıyordunuz. Hiçbir şey beğenmiyordunuz. Kendi gücünüz vardı, kuvvetiniz vardı, bilginiz vardı, ilminiz, irfanınız vardı. Nereye gitti onlar? Hani kaybettiniz değil mi? Öldü gitti onlar. Yarın sen de ölüp gideceksin, haberin var mı? Başka çaren mi var zaten? Gel teslim ol ki Allah'ın dediği gibi hareket edesin de kurtulanlardan olasın. Herkes ölecek ve in küllün lemma cemi'un ledeyna muhtarun. İstese istemese de istisnasız herkes Allah'ın huzurunda hazır edilecekler. Mezardan diriliş döneminde şöyle bir hak iddiaya kimse de ses çıkmayacak. Ya Rabbi, tamam yaşattın. Ölüm var dedin, öldürdün. Mezarda azap ve ikab dedin, tamam onu da bulduk. Yok filan diyorduk ama meğer öyleymiş. Ama alıştık iyi kötü. Bizi buradan kaldırma, şöyle idare edip gidelim. Burada biz devam edelim demeye de kimsenin hakkı olmayacak. Yani ya Rab, ne cennetin isterim ne cehennemini, ne yeniden dirilmek isterim ne mükafat ne azabını. Ben burada kalsam, bu iş burada bitse benim için, ne olur lütfen beni böyle kabul et demeye kimsenin hakkı olmayacak. Allah'ın huzurunda hesap vermeye herkes el pençe divan bekleyecekler. Biz de onlardan birisi. Kendini düşünebiliyor musun? Mezardan kalkanlardan birisisin. Hiçbir şeyin yok. Hani bir fıkra anlatılır. Bir uçak yolculuğu, bütün ülkelerden insanlar hazırlanmış. Derken, aman ha, yanınıza mutlak gerekli şeyleri almayı unutmayın. Bir bölge insanı köpeğini almış. Bir başkası oyuncağını. Biri vodkasız edemem. biri şarapsız yapamam demiş, biri de ne olur ne olmaz bir nüfus cüzdanı sureti iki değil muhaber alsam filan diyormuş. Yani orada hiçbir şey yok ama yanınızda sadece siz varsınız. Amellerinizde taşıdığınız niyetle birlikte, imanınız ya da inkarınızla birlikte, yalan yanlış ya da güzel doğrularınızla birlikte sadece siz, hatta ki elbiseniz bile yok. Ay diyor Hazreti Ayşe annemiz. Ya Resulallah çırılçıplak mı? Evet diyor Peygamberimiz ama herkesin başından aşkın işi var. Kimse kimseye bakmayacak. Öyle bir günde dirildiniz, dirilin. Ben ölümü düşündürmek yerine yeniden dirilişimi düşündürmeye başladım. Öyle denk geldi. Bir başka zamanda birlikte ölürüz. Şöyle bizi yıkadıklarını, mezara gittiğimizi falan düşünürüz yavaş yavaş. Yok şimdi birlikte düşünelim, yeniden diriliyoruz. Hiç kimse yok mu çevremizde? Herkes var ama kimse yok. Bakıp gördükleri halde ilgilenen bile yok. Herkesin başından aşkın işi var. Amellerimiz de baş başa ve fevç fevç grup grup Allah'ın huzuruna. Acaba hangi gruptayız? İnsanlar neye göre gruplanmışlar? Ben peygamber grubunda olabilir miydim ki? Ama şimdiden sorsak hangi grupta yer alıyoruz? Peygamber grubunda değilsek gidişimiz nereye? Ne yapmak için buradayız? Orada Allah'ın huzurunda bulunuyoruz. Kitaplar hazırlanmış, defterler hazırlanmış, görevli melekler hazırlanmış, sanki herkes sıraya girmiş. Aa, ta Hazreti Adem'den bu yana bana hesap sırası gelinceye kadar ben patlarım. Deme öyle. Çünkü demen gerekmiyor. Allah seri ol hesaptır. Çabuk görür hesabını insanların. Ya da Allah adildir. Dengeli davranır. Elbette birini bekletmek azabıyla diğerine zulmedip birini kayırmaz Allah. Herkese hak ettiği kadarını. İşte yeniden diriliş günü, Allah'la baş başa olma günü, Allah'ın istediğini Allah dedi diye yapıp yapmamanın karşılığını göreceğimiz gün. Öyle bir günde Allah'ın huzurunda herkes el pençe divan. Ne kadar anlatılanlar toplumsal yapı olarak inanan ya da inkar edenlerin akıbetlerini gösterdi. Bundan sonrasında o kıyamete atıfta bulunulmuştu ya, yeniden dirilme vardı ya, helak olanlar Allah'ın huzurunda tutulacaklardı ya, işte onların mümkün olduğunu ama biraz daha genel planda Allah'ın en bilen, tam ve mükemmel bilen, en güçlü, tam ve mükemmel güçlü olduğunu, bu iki özellikten hareketle Allah'ın tek Rab ama kendisinden başka ilah olmayan Rab olduğunu anlatan ayetler gelecek karşımıza. Özetleyelim. Allah-u Zülcelal tek Rab ve tek ilahtır. Rab hayata program çizendir. İlah kulu kölesi olan varlık demektir. Allah'ın bu özellikleriyle yarışacak kimse yoktur. Her ne kadar birileri bu özelliklerimiz bizim de var, gelin bizi dinleyin diyorlarsa da Allah'la beraber Allah gibisi olmayacaktır. İşte Allah-u Zülcelal insanların Allah'ı bu özellikleriyle tanımaları konusunda ayetler, alametler ve ibretler, nişaneler göndermektedir. Bunlara ayet diyoruz. Ayetler iki çeşittir. Ya gözle anlaşılan, meşhud dediğimiz göze yönelik, görsel, semavat ve arzda yer alan ayetler, insan da insan çevresine bakınca göreceği, göğe bakınca, yere bakınca göreceği, anlayacağı, fark edeceği ayetler ya da okununca duyacağı, kulağıyla kalbine göndereceği Kur'an'daki metlu dediğimiz ayetler, okunan, okunması gereken, dinlenmesi gereken ayetler. Başka bir ifadeyle söyleyelim. Allah tek Rab ve tek ilahtır. Allah'ın böyle olduğuna bizi götüren ayetler ve alametler ya gözle ya kulakla anlaşılır. Allah Kur'an'da insanı semian basira yarattığını söyler. İşiten ve gören, yani Allah'ın işitmeyle anlaşılacak ayetleriyle Allah'ı tanımaya, görmeyle anlaşılacak ayetlerini görmeye, tanımaya, bilmeye hazır yaratılan bir insandan söz edilir. İşte ayet, buna göre ayet, onunla ilgi kura kura, ona tuta tuta, onu duya duya, onu göre göre, onunla ilgi ve irtibatı sürdüre sürdüre, o nenin ayeti ise bizi ona götüren şeydir. Mesela bir alanda, bir büyük mağazada, bir büyük binanın içindesiniz, çıkışı kaybettiniz. Birden gözünüze bir levha ilişti, çıkış diye bir ok. Takip ettiniz, bir başka yerden döndünüz, tekrar kıvrıldınız, aşağıya indiniz, yukarıya fırladınız, merdivenleri açtınız, koridorları geçtiniz, hep levhalar devam ediyor, çıkış. Ve sonunda çıkışı buldunuz. O levhaların her biri, çıkışın ayetleri ve alametleridir. İşte biz, gök ve yeryüzünde, dere, tepe, orman, ağaç, su, çöl veya dağ, taş veya yıldızlar, ay ve güneş, bulutlar, hava, diğerleri öteki ya da beriki, kuşlar veya benzerleri, yani gözümüzle algılayabileceğimiz her şeyle Allah'ın Rab oluşuna gidebiliriz. Yeter ki şartsız ve bunu bulmaya niyetli hareket edelim. Bir de Allah'ın kitabının ayetleri, onları da dinleye dinleye Allah'ı Rab ve İlah bilebileceğimizi anlıyoruz. Birinci grup ayetler, yani meşhud dediğimiz, göze yönelik, görmeye yönelik, görünce anlaşılacak olan ayetleri Yasin suresi 3 ana grupta toplar. Her birinin başında ve ayetül lehum ve ayetül lehum tabirini görürüz. Buna göre Kur'an'daki Yasin'deki sırasıyla bu ayetlerden birincisi ölü arazi, yani toprak ya da bir başka şekliyle mekandır. İkincisi ve ayetül lehumul leyl bölümünden öğrendiğimiz zamandır. Üçüncüsü de ve ayetül lehum enna hamelna zürriyetehum bölümünden anladığımız insandır. Demek ki insan, zaman ve mekan. Yasin'deki sırasıyla mekan, zaman ve insan, eğer onlarla irtibatı kesmezsek, onlara dikkatlice bakarsak, onların ne olduğuna kafa yorarsak, onlar bize Allah'ın rububiyet ve uluhiyetinin işaretleridir. Bu ayet gruplarını Murselat suresinde ve de Şuara suresinde de benzer biçimde sıralandığını görebilirsiniz. Hani orada Murselat suresinde 10 defa tekrar edilen bir ayet vardı ya, Veylün yevme itillil mükezzibin, vay yalan sayanların, dalga geçenlerin akıbetleri vay, veyl olsun onlara cehennemin dibine deniliyordu ya, işte Allah'ın bu 3 ayet grubunu yalan sayanlar anlamına sanki, elem nahlukküm min ma'in mehin, başta elem nühlikil evvelin ve sonda da elem nec'alil arda kifata ile, hem zaman, hem insan, hem de mekan ayeti sıralanmış oluyor. Şu Ara suresinde de Musa aleyhisselam karşısında dalgacı bir tavırla, inanmak için değil aslında ama kendisine karşı saldırı zannettiği o hakikat ifadesinden kurtulmak için Rabbul Alemin demiştin, nedir o, kimdir o dediğinde, hem mekanın Rabbi, hem zamanın Rabbi, hem de insanın Rabbidir diye anlatıyordu. Hatta bir geniş ve genel açıklaması için Kehf suresine de müracaat edebilirsiniz. Zülkarneyn hadisesi, Musa ve Hızır kıssası, bir de Ashab-ı Kehf olayı anlatılan bu Kehf suresinde aynı Allah'ın zaman, mekan ve insan ayetleriyle baş başa olabilir, onları bir başka açıdan değerlendirebilirsiniz. Dönüyoruz Yasin suremize, Kur'an'ın kalbiyle beraberliğe ve ayet 33. Ve ayetül lehum el ardul meyte. Onlara Allah'ın Rab ve İlah oluşuna bir ayet mi arıyorlar? Buyursunlar, şu ölü durumdaki, işi bitmiş, her şeyden ilgisi kesilmiş, bereket emmaresi, canlılık işareti olmayan yeryüzüne bir baksalar ya, ahyeynaha, onu dirilten biziz. Ve ahrajna minha habben, ondan taneler, bitkiler çıkarıyoruz. Feminhu yekulun, işte yiyorsunuz üstelik, farkında değil misiniz? Nereden çıktı o yedikleriniz? Ölü değil miydi bir o vakitler o toprak? Ölü iken o toprağa can veren biz değil miyiz? Burada toprak, ona can verme, ondan taneler bitirme işini Allah kendisiyle ilgili anlatınca, biz az önceki taksimimizdeki iki tür ayetlerden asıl olanın Kur'an ayetler olduğunu bir kere daha söyleyelim. Allah'ın iki tür kitabı vardır. Bir kainat kitabı, bir de Kur'an kitabı. Bu kitaplar bize Allah'ın rububiyet ve uluhiyetini gösterirler. Ama asıl olan Kur'an kitabıdır. Kur'an kitabından bağımsız, kainat kitabı okununca bizi Allah'a götürecek şartı yoktur artık. Çünkü Allah'ın kitabıyla, Kur'an kitabıyla Allah'ın kitabı semavat ve arzı incelemek ancak rububiyet ve uluhiyetin Allah'a ait olduğuna götürecektir. Bakın şu yeryüzüne, nasıl da ölmüş bitmiş işi bitmişken biz ona can veriyoruz, zamanı geliyor diriltiyoruz, hayat veriyoruz ve ondan taneler, bitkiler, yiyecekler, hububat çıkıyor. Hani yediğiniz, içtiğiniz her şey, işte ondan yiyip içiyorsunuz. وَجَعَلْنَا ف۪يهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَاَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا ف۪يهَا مِنَ الْعُيُونَ Bağlar, bahçeler büyüyor orada. Hurmalar, hurmalıklar, üzümler, asmalar, bağlar, bahçeler, hepsi, dahası pınarlar fışkırtıyoruz. Bütün bunları biz لِيَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتُ اَيْد۪يهِمْ Meyvelerinden yiyesiniz, ürünlerinden yararlanasınız diye yapıyoruz. Hani ama bunları siz ellerinizde yapmadınız değil mi? Veya bir başka açıdan değerlendirince, kimi müfessirlere göre, bir de elinizin karıştırdığı biçimde yeni şekiller kazandırdığınız yiyecekler elde ediyorsunuz. Ayvayı ayva olarak yiyor ya da reçel yapıp öyle de yiyorsunuz. Naneyi nane olarak yiyor ya da demleyip bir de içebiliyorsunuz. Ya da buğdayı kavurup yiyor ya da öğütüp yiyor ya da ekmek yapıp öyle yiyorsunuz. İşte elinizin karışmasıyla şekil değiştirme imkanınızı da biz verdik size. Peki bütün bu imkanları, bütün bu nimetleri, bütün bu verilenleri efela yeşkurun hala kullukta kullanmayacak mısınız? Siz neden kulluk konusunda bu kadar biğane, bu kadar ilgisiz davranıyorsunuz? Yani Allah size bu nimetleri Allah'a kulluk için verdiğini bildiğiniz halde ya da bilmeniz gerekirken neden Allah'a kulluk endişeniz yok? Niye kulluğa çalışmıyorsunuz? Efela yeşkurun? Niye kulluk yapmıyorsunuz? Allah'ın verdiği nimetleri Allah'a kullukta kullanmaktır. Kur'an'ın ifadesiyle şükür amel olarak yapılır. Dille şükür yapılmaz, dille hamd edilir. Nimetlerin Allah'a ait olduğunu, bu nimetlerin bizim imtihanımız için verildiğini, bu imtihanın sonunda cennet ve cehennem olduğunu, yani nimetlerin varlık sebebini, bizde bulunuş sebebini ifade etmek, hamd etmek demektir ki, bunu böylece bilmek, kabul etmek, hamd etmek demektir. Bu dille yapılır. Bir ayet hatırlıyoruz. Ve kulil hamdülillah. Elhamdülillah de. Demek ki elhamdülillah denir. Yaşanır değil, söylenir. Sözcülüğü yapılır elhamdülillahın. Ama bir başka ayet hatırlıyoruz. İ'melu âle davude şükran ve kalilun min ibadiye şekur. Ey Davudoğulları, şükredin ama şükretmeniz amel olarak gerçekleşsin, eylem olarak gerçekleşsin. Siz şükrü, teşekkürü bir eylem olarak ortaya koyun deniliyor idiyse, biz de burada o ayetlerden hareketle efela yeşkurun, artık bu nimetleri Allah'a kulluk adına bir eylemin, bir amelin, bir kulluğun simgesi, sembolü, göstergesi olarak kullanmayacak mısınız diyoruz. Allah bize ne nimetler vermiş. Bakın kısacık 2-3 ayet şunları saydı. Yeryüzü ölüydü. Kışın mı ölmüştü? Yazın da ölebilirdi. Yani bir toprak koyun bir tabağa. Bir yıl beklesin. İsterseniz yanına da bir sürahi su koyun. O da beklesin. Dilerseniz bir üçüncü tabak, şöyle bir avuç buğday koyun. Onlar da beklesin. Hava aynı hava, toprak aynı toprak ama buğday da su da aynıyken hep beklerler. Birleştirilince Allah'ın etkinlik ve egemenliğiyle onun yasasına tabi olunca baktınız buğday başak veriyor ve yeni buğdaylar. Biz mi yaptık bu yasayı? Gücümüz bizim mi yeterdi sanki? Neye gücümüz yeterdi ki? Hadi sonuna kadar değsin yetsin ya, Kur'an bize onu da şöyle anlatmamış mıydı? Hatırlayın ya da hatırlamayanlar, şimdi ben söyleyince aklına gelmeyenler, çabuk acele tarafından en azından bir Riyaz-ı Salihin hadis kitabı ya, onun eşliğinde hemen 10 günde bir meal bitiriversinler de görsünler, anlasınlar. Bahçelerindeki ürünleri toplamak adına kendilerinde bir garanti hissi taşıyanlar, birdenbire neye uğradıklarını şaşırıveriyorlar. Çevrenizde de vardır böyle olanlar. Buğday tam başaktadır. Biçilecektir. Şöyle küçük bölümü, tarlanın az tarafını, yoldan öbür tarafını bitiriverip, hani o büyük tarlaya girecekleri vakit, birden gök kararmıştır. Şimşekler, yıldırımlar vardır. Birdenbire bir sel ya da bir yıldırımla, hemen ani bir yangınla, tarla kapkara oluvermiştir ya bazen. E olur, Allah yedirmeyecekse almaz mı elimizden? Niye ki hem verip hem niye alıyor ki? Yani kim kime soruyor da, kim kime hesaba çekiyor da, öylesi daha güzeldir. Yani onlar benim olunca çok daha güzel olacağını kim söyledi de? Ya Rabbi, bu buğday bende olsaydı daha güzel olacaktı. Ben senden iyi bilirdim demeye kimin yetkisi var da? Yani ben hurmaları aşılayınca, armudun 40 çeşidini, kirazın 80 çeşidini bulunca ben daha iyi Müslüman olduğumu zannediyordum ama öyle olmayacakmış demeye kimin yetkisi var? Allah'ın kulluğa yönelik bize imkan tanıması konusunda yoksa şüphemiz mi var? Yani Allah fakirlikle mi imtihan edince biz cenneti daha kolay kazanacağız, zenginlikle imtihan edince mi? Ama biz şunu isteriz Allah'tan. Ya Rab, ya Rabbel Alemin, dayanamayacağımız şeyle imtihan etme. Birileri dayanabilir benden önce, imtihan etmişindir, dayanabilmiştir. Ama beni dayanamayacağım şeyle imtihan etme ya Rabbi diye dua ederiz. Dayanamamak, aczimizin, zaafımızın ifadesi. İşte ürünler, toprak, sular, bağlar ve bahçeler, hurmalıklar ve üzüm bağları, hepsi pınarlar, nehirler, Allah'ın lütfu ve ihsanı. Bütün bunları Allah'a kullukta kullanalım. Zaten onun için vermiyor mu? Değilse söyler mi bir Müslüman, diyebilir mi? Ya Rabbi, sen bunları isyan edesin diye vermedin mi bana? Al, ben de isyan ediyorum işte. Bunu kim diyebilir? Vermeseydin ben de isyan etmezdim. Öyle mi yani? Demek insanlar imkan olunca mı isyan ederler? O zaman imkansız olanların isyanına ne demeli ya? Dünyada, yeryüzünde en imkan sahibi, birinci sırada zengin, birinci sırada güçlü, birinci sırada güzel, birinci sırada olanlar isyan etsinler, geri kalanlar beklesinler o birinci sıraya geçmeyi, öyle mi diyeceğiz? Hayır, insanların ruhuna işlemiş olan günah duygusu, eğer imanlarıyla törpülenmemiş veya silinmemişse elbette günah olarak açığa çıkacaktır. İki kişi kumar oynuyorsunuz diye yakalanmış ve götürülüyormuş. Yolda fısıldaşmışlar birbiriyle. Götüren adam demiş ki, yoksa kaçma mı planladınız? Yok efendim, yok demişler. Sen işine bak, bizim ruhumuza işlemiş. Biz yine kumar oynamaya devam ediyoruz. Ne yaptınız? Masa yok, sıra yok, kağıt yok, kibrit yok. Elinizde neyle oynuyorsunuz? Kolayı var efendim demişler. Dedi ki arkadaş bana, bu sokaktan çıkacak ilk arabanın plakası tek mi çift mi? Seninki benimki, başladık yine. Yani insanlar kulluk yapmak istemezlerse, isyan etmek isterlerse, nimetleri Allah'a kullukta kullanmaz mı diye endişeler yoksa, ne var ki onların isyan etmesine? Şeytan yol mu göstermez? Alabildiğine yollar. Üstelik hesaplamadığımız biçimde. Hatta bazen şeytan bile şaşırırmış, öyle derler. Adamın biri, kimsenin aklına gelmez bir günah işler önce. Sonra da tutar pişman olur kendince ve suçu başkasına atacak ya, ya Rabbi inan ki pişmanım, bilmeden yaptım, şeytan yaptırdı bana diye yalvarmaya çalışıyormuş. Sanki Allah işin aslını bilmez gibi. Ama işin aslını şeytan da biliyor ya, dayanamamış çıkıvermiş ortaya. Bu kadar günah işlemesine rağmen kendisini bunca suçlamasına dayanamamış. Demiş ki, vallahi yalan ya Rabbi, billahi yalan, ben bile düşünemezdim bunun düşündüğünü. Kendi düşündü ve kendi yaptı diyormuş. Öyle değil mi yani? Biz Allah'a kulluk düşünmezsek şeytan ya da şeytanlıklar hesaba mı gelir üstelik? Sübhanallah. Sübhanellezî halakal ezvâce kullehâ mimmâ tümbitul ardu ve min enfüsihim ve mimmâ lâ ya'lemûn. Allah ne sübhandır değil mi? Düşünüyor musunuz? Düşünebiliyor muyuz? Birlikte biraz düşünelim. Bizim birlikteliğimize Allah rahmet edecek. Bu beraberliğimiz, bu Kur'an'ı anlamaya ve iyi bir Müslüman olmaya gayretimizdeki birlikteliğimiz, cem olmamız, cemaat olmamız bu anlamda Allah'ın rahmetinin bizim üzerimize inmesini gerçekleştirecektir. Haydi birlikte düşünelim. Sübhanallah, Allah ne de sübhandır. Nasıl da eksiksiz ve noksansızdır. Nasıl da tam ve mükemmeldir gerçekten. Allah dediyse tamam diyelim. Allah her şeyi nasıl da çift yaratmış. Şu yeryüzünün bitirdiği her şey, yeryüzünde biten her şey, bütün bitkiler, bütün nebatat, hepsi çift çift değil mi? Dahası insanlar da öyle. Başka? Bizim bilmediklerimiz de varmış. Allah öyle söylüyor. Adamın birini anlattılar. Takmış kafaya, çift hastalığına tutulmuş galiba. Gerçi biraz samimi hastalık da. Geliyormuş arkadaşının yanına. Kalemin var mı diyormuş. O saf ne bilsin, kalem istiyor zannediyor. Cebinden kalem çıkarırken hemen kendisi de çıkarıyormuş. Bak, senin cebinde tek bir kalem vardı. Zannetme ki her şey tektir. Bak bende de var, oldu çift diyormuş. Allah'tan başka tek yok ki. Bir tek Allah var. Ya da bak burada bir ağaç var, gördün mü? Bir de karşı tarafta ağaç, ikisi birden çift. Ya da bir ağaçta yanına dikeriz, çift olur. Bir bina mı var kendi başına? Olmaz öyle. İkinci bir bina ya da düşünce sisteminde bir bina daha vardır, oldu çift. Belki olsa olsa tek diyeceğiniz karakteri, yapısı, şekli, biçimiyle her insandır tek olan. Ama onu da tek yaratan Allah olunca, o da elbette Allah'ın özel bir ayeti, özel bir işaretidir. Gerçi insanlar da çift yaratılmıştır ya. Bakın ki hem nasıl çift. Erkek ve kadın olarak çift. Zengin, fakir olarak çift. Uzun ve kısa olarak çift. Ya da her bir çeşit olarak çift de benim aklıma bir de şu yönü geliyor. Bilmem sizin de dikkatiniz çekti mi? Arkadaşlarınıza, çevrenize baktınız mı? Bakarsınız bir kişi vardır. Gıcık mı gıcıktır. Aksi mi aksidir. Huysuz mu huysuzdur. Geçimsiz mi geçimsizdir. Ama düşünmüyormuşum. Bana göreymiş bunlar. Yani bana kalsa bu adamın ömründe, hayatında, mematında hiçbir dostu olmamalıdır. Hiç kimseyle geçinmemelidir. Hiç kimseyle beraber görülmemelidir. Aa bir de baktınız can ciğer arkadaşı var onun da. Demek insanlar çift yaratılmıştır. Onun da vardır çiftleşeceği, beraber olacağı, birlikte yaşayacağı birileri. Allah'ın hikmeti öyle yapmış Allah. Var mı Allah'tan başka tek? Ama nasıl tek? Kafeste bir kuş olarak tek mi Allah? Yani varlığı mı tek sadece? Asla. İnsanlar hep öyle anlayıp yanılmadılar mı dersiniz? Allah öyle tek ki sözü dinlenecek tek Allah. Yolunda gidilecek tek Allah. Hayata hakim tek Allah. Gönlü hoş edilecek tek Allah. Hayatımıza karışmaya tek yetkili tek Allah. Rahman ve Rahim olma özelliğinde tek Allah. İşte o evvel Allah, ahir Allah, zahir ve batın, sabur ve şekur olan seri'ul hesab, şedidül ikab olan Allah ki bu özellikleriyle tek ve tektir, başka yok. Ama herkes kendi özelliğinde bir başka şey bulabilir. Hatta mukabili ya da muarızıyla bile acının karşılığında tatlı, o da onunla çift oluşturur. Ya da ekşiyle bir başkası, renkle bir başka renk, sayıyla bir başka sayı, büyükle bir başka büyük, küçükle bir başka küçük, hep çift oluşturur da Allah hepsini var kılandır ve o gibisi yoktur. Bakın mekana, yeryüzüne ve onun bitirdiklerine, ürünlerine, hepsi Allah'ın varlığına, birliğine, rububiyet ve uluhiyetine, güç ve kudretine ayettir, alamettir ve işarettir. Ve ayetul lehum el ardu. İşte yeryüzü ve ürünleri, başka ayetlerle diyoruz, gökyüzü ve parçaları Allah'ın ayetleri ve alametleridir. İkinci ayet ve ayetul lehumul leyl. Birincisi mekandı, anladık. Mekana baka baka, mekanı dinleye dinleye, mekanı anlaya anlaya biz Allah'ın Rab oluşu gerçeğine ulaştık. İkinci ayet, gece bir ayettir. Şahsen Allah'ı anlamak istediğini iddia eden ve fakat fark edemediğini söyleyen, hani yaygın ifadesiyle ateist denilen, Allah tanımaz bilinenlere gece ayetini kullandığın çok olmuştur. Gece vardır ve var olmasında ancak Allah söz konusudur. Çünkü hemen soru veriyoruz. Allah'tan başka her şeyin kendi kendine var olduğunu, var olanların bizzat kendince varlıklarını sürdürdüklerini iddia eden bu insanlara, mesela arkadaşım diyor ki, peki namus vardır ama madde midir? Her şey maddedir diyenlere, peki ya namus, ya iffet, ya hareket nedir denilince cevapları hazır. O da maddenin ürünüdür. İnsan olmadan namus olmaz ya da varlık madde olmadan, eşya olmadan hareket olmaz diyorlar. Doğru. Peki diyorum, ya gece var mı? Var. Peki madde mi? Değil. Peki ya geceyi var kılan nedir? Karanlık değil, gece ayrı. Hemen bazıları gafil, aciz, düşüveriyorlar. Geceyi var kılan güneştir ya da dünyadır ya da maddedir diyorlar. Aman ne kadar güzel. Güneş geceyi var etmek için kendini yok ediyorsa ayıp o geceye, o güneşe diyorum. Var olan kendi kendine varsa neden bazen yoktur? Ya da bir şey bir şeyi var etmekte kendini yok etmek zorunda oluyorsa bu nasıl var kılıcı yaratıcıdır? İşte bir gece ve varlığına, geceye Allah ısrarla yemin ediyor. Ben bu kadar söyleyeyim. Biraz karışık ifadeye çalıştım belki de bilerek. Siz üzerinde biraz düşünün. Çünkü Allah وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَى وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَى وَالْلَيْلِ اِذَا يَسِرْ وَالْلَيْلِ اِذَا أَصْأَصْ gibi ayetlerle bizzat geceye yemin etmektedir. Geceye dikkat çekmektedir. Siz de geceyi bir düşünün. Bir gece düşünün ki bizden alınmış. Ne yıldızları kalmış, ne ayla tanışma fırsatı verilmiş. Bir gece düşünün ki kendi elimize terk edilmiş. Basarsınız duvardaki düğmeye, güneş doğar, sahte bir güneş. Bir gece düşünün, basarsınız düğmeye, güneş batar ve gece başlar. Misafir olarak bulunuyorum. Gece ders için gündüz yatmam gerektiği bir ortamdayım. Hemen dediler, pencereyi kapattılar, pancurunu çektiler, kalın bir perde gerdiler, ışığı söndürdüler, şekli bir gece oluşturdular, buyur gece oldu yat dediler. Tabi alışmış insanlar çünkü var diyeli çalışıyorlar. Sübhaneke Allahumma ve bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ent, estağfiruke ve etubu ileyk.